Kitabın adı Zarafet, Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. Üçüncü ayrım. Audrey, annesinin ilgisine, korumacılığına ve akıl hocalığına daima güvenebilirdi ama şefkat bakımından da, kadın da kocasından farksızdı. Artık gençliğinin neşe ve doğallığını yitirmiş, tepeden tırnağa bir Victorian baronesi olarak iyice ölçülü bir tavra bürünmüştü. Ella, tüm kalbiyle kızının iyiliğini isteyen ciddi bir anneydi. Baştan savma, bir iyi geceler öpücüğünü bile münasebetsiz ve taşkın bir sevgi gösterisi olarak değerlendiriyordu. Audrey daha sonraları annesinin ilk evliliğinin başarısızlığı yüzünden çok incindiğini ve ikincisinde de aradığını bulamadığı için duygusal bir çöküş yaşadığı sonucuna varacaktı. Audrey çocukluğunda çekilen fotoğraflarda gözleri cin gibi parlayan ve güler yüzlü bir kız olarak görülür. Annesiyle, üvey abileriyle fotoğraf karesinde ise kızın yüzünde genellikle afacan bir sırıtış vardır. Hizmetkarlara daima aileden biri gibi davranıyor, açık havada oyun oynayıp muziplik yapmaya bayılıyordu. Ian ve Alex, Audrey'nin kendilerine kır yürüyüşlerinde eşlik ettiğini ve sessiz sinema oynamaktan çok hoşlandığını hatırlıyor. Ian'a bakılırsa bazen fazlasıyla yaramazlardı. Anneme rağmen ağaçlara tırmanırdık ama Audrey 5 yaşındayken 14 ve 11 yaşlarında olan üvey abileri yatılı okula gönderildi ve birlikte geçirdikleri zamanlar kısıtlandı. Akıllı, becerikli ve neşeli küçük kız, anne babasının giderek artan kavgalarının farkına varmaya başladı. Akşamları yemek masasına oturduklarında ortaya çıkan soğuk savaş, Audrey'nin aklını müthiş karıştırıyordu. Hatta evdeki ortam öyle gerginleşmişti ki bazen gizlice ağlıyordu. Evet, gizlice. Çünkü başkalarının yanında gözyaşı dökerse azar işitiyordu. Çocukken bana dikkati kendime çekmenin terbiyesizlik olduğu öğretildi. İlgi çekmek için garip davranışlar sergilemek çok ayıptı. Daima vaktinde gel derdi annem. Ya da önce başkalarını düşün, kendinden bahsetme. Sen ilginç değilsin. Önemli olan başkaları derdi. Audrey, annesiyle babası arasındaki gerginliği hissetse de, tabii ki evlilik sorunları asla çocuğun önünde konuşulmuyordu. Belçika dengeli bir yerdi fakat 1929'da Amerikan ekonomisinin çöküşüyle birlikte tüm dünya bir maddi krize girmişti. Brüksel'deki seçmenler özlerinde muhafazakardı. Hükümet ülkedeki ve yurt dışındaki, örneğin madencilikten büyük gelir getiren Kongo'da ticareti düzene sokmak için acil durum yetkileri almıştı. Radikallerin, devrimci sosyalistlerin ve Alman etkisindeki ulusal toplumcuların iktidara gelmesi yasaktı ama sayıları endişe verici boyutlara ulaşmıştı. 1934'te Brüksel'deki tüm resmi dairelerde faşistler vardı. Üstelik kontrol altında değillerdi ve kesinlikle etkiliydiler. Audrey, babasının aşırı muhafazakar politik eğiliminden o sıralar haberdar değildi. Joseph, faşist ideolojiyi giderek daha çok benimsiyor, Nazilerin oluşturduğu politik topluluklara katılıyordu. Aslında hem Joseph'in hem de Ella'nın Audrey Hepburn'u hayatı boyunca utandıran önyargıları vardı. 1935 ilkbaharında Audrey'nin anne babası, Oswald Mosley liderliğindeki İngiliz Faşist Birliği için adam ve para topluyordu. 26 Nisan'da Mosley'nin haftalık dergisi The Black Shirt'te Ella'nın bir fotoğrafı ve kusursuz İngilizcesiyle kocasının kaleminden çıktığı belli olan yazısı vardı. Faşizmin çağrısını duyan ve zafer yolunu aydınlatan ışığı takip eden bizler, bunca zamandır karanlıkta olduğumuzu anladık. Nihayet, kölelik zincirlerimizi kırdık ve özgürlük yoluna çıktık. Sir Oswald Mosley'i izleyen bizler, onda gözünü dünyevi değil, daha büyük amaçlara dikmiş bir lider bulduk. Onun idealizmi, İngiltere'yi manevi yönden doğuşun şafağına taşıyacak. Ella ve Joseph, bu yazının yayınlanmasından 11 gün sonra Münih'te Hitler'le öğle yemeği yedi. Yanlarında Mosley'nin en yakın müttefiki ve Mitford kız kardeşlerden üçü vardı. Brüksel'e Mayıs ayında döndüler. Audrey'nin yaş gününü kaçırmışlardı. Çok geçmeden karısı ve kızıyla Joseph arasında derin bir yabancılaşma oldu. Adam daima somurtuyor, derdini açıkça anlatmıyor, çalışmıyordu. Maddi açıdan karısına bağımlıydı. Yahudileri, Katolikleri ve farklı ten rengine sahip herkesi küçümsüyordu. Karısı ve kızıyla hiç konuşmuyor, bu da doğal olarak kızının ruh halini olumsuz etkiliyordu. Mutsuz ve ketum bir çocuğa dönüşmüştüm. Genelde tek başıma olmayı tercih ediyordum. Anlayışa ihtiyacım vardı. Yalnız oyun zamanları içinse şöyle diyordu. Oyuncak bebeklerime ilgim yoktu. Bana asla gerçek gibi gelmezlerdi. Ustalıkla resimlediği köpek, kedi, kuş ve tavşanlarla arkadaşlık etmeye yeğliyordu. Anne babasının ona vermediği sevgiye duyduğu açlığı diğer canlılardan gidermeye çalışıyordu. İnanılmaz bir şefkat açlığı ve onu başkalarına vermeye ihtiyacıyla doğmuşum diyordu Audrey yıllar sonra. Küçükken çarşıda pazarda gördüğüm her bebeği arabasından almaya çalışarak annemi utandırırdım. Hayattaki en büyük hayalim kendi çocuklarımın olmasıydı. Hepsinin kökeninde aynı şey var. Sevgiyi sadece almak değil, vermek de istiyordum. Küçük hayvanlar ve çocuklar daima Audrey'nin sevgi verme girişimlerine maruz kalıyordu. Kendi sevgi ihtiyacı konusundaysa Mayıs 1935'te ağır bir darbe aldı Audrey. Zaten onunla ilgilenmeyen babası Joseph Ruston hiçbir açıklama yapmadan pılısını pırtısını topladı ve bir daha dönmemek üzere evden ayrıldı. Üçüncü kişilerden aldığı bilgiye göre Joseph, Ella'nın hayat güvencesinin büyük bir bölümünü ve evlendiklerinde kayınpederinin verdiği parayı harcamıştı. Bazıları onun küfürbaz bir alkolik olduğunu iddia ediyordu. Ama dramın asıl oyuncuları sessiz kaldığı için ayrılma sebeplerini tam olarak bilmiyoruz. Ella da Joseph de katı, soğuk ve eleştirel karakterlerdi. Ancak Ella, kızının derslerini ve ilgi alanlarını destekleyerek kendince büyük bir fedakarlık yapmıştı. Annemin bana karşı derin bir sevgisi vardı ama bunu her zaman gösteremiyordu. Bana babalık da yapmak mecburiyetinde kaldı. Ne Joseph ne Ella evlendiklerinden ya da ayrılışlarından bir kez olsun bahsetti. O sırada 6 yaşında olan Audrey ise bu olaydan nasıl etkilendiğini anlattı sadece. Babama tapardım. Ondan ayrılmak çok acı vericiydi. Babam evi terk ederek bizi belki de hayat boyu sürecek bir güvensizliğe mahkum etti. 1989'da Joseph'in gidişi için şöyle dedi. Hayatımın en travmatik olayıydı. Annemin tepkisini hatırlıyorum. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Dehşete kapıldım. Bana ne olacaktı? Yer ayağımın altından kaydı sanki. Audrey'nin büyük oğluna göre bu gidiş asla tam anlamıyla iyileşmeyen bir yaraydı ve annesi bu yüzden hayatının geri kalanı boyunca sevginin kalıcı olabileceğine asla inanmadı. Hepburn'de şefkat konusunda güvensiz olduğunu ve bunu veren herkese müthiş bir minnet duyduğunu söyledi. Bu güvensizlik tüm ilişkilerde benimle kaldı dedi. Aşık olup evlendikten sonra bile sürekli bir terk edilme korkusuyla yaşadım. Bu olay yüzünden Audrey annesinin onayladığı birkaç arkadaşından da uzaklaşmıştı. Bunun ardından biraz utanç, biraz keder ve kafa karışıklığı, biraz da durumu nasıl açıklayacağını bilememe ve ailesinden biri çekip gittiğinde her çocuğunun yaşadığı suçluluk duygusu vardı. Babasının onları terk etmesine sebep olacak bir şey mi yapmıştı? Belki de anlayamadığı bir sebepten ötürü sevimsiz ve itici geliyordu. Ama annesi sorunun bu olmadığı konusunda kızını ikna etmeye çalıştı. Babası dönecek miydi? Ella şüpheliydi. Onu bir daha görecek miydi? Ella sessiz kalmayı yeğledi. Başka çocukların babaları vardı ama benim yoktu. Onu bir daha görememe fikrine dayanamıyordum. Babam gittikten sonra annem korkunç bir ızdırapla kıvranmaya başladı. Çünkü bizi gerçekten terk etmişti. Çıkıp gitti ve bir daha gelmedi. Ben de mahvoldum. Günlerce ağladım. Ama annem asla, asla onu kötülemedi. Gerçi Audrey'nin oğullarından birine bakılırsa Ella savaş dönemini rastına ateş püskürerek geçirdi. Ortadan kayboluşunu ve onlara hiç destek olmamasını hep eleştirdi. Ama bir tesellileri vardı. Audrey'nin anneannesiyle dedesi Hollanda'dan Brüksel'e geldi ve kızlarıyla torunlarını Amsterdam'ın yaklaşık 80 kilometre güneydoğusundaki Arnhem'de bulunan aile evlerine götürdü. Baron dedesi 1920'den 1921'e kadar buranın valiliğini yapmıştı. Avukatlar resmi boşanma belgelerini hazırladığında tekrar Londra'ya yerleşen Joseph, Ella'nın ailesini hayrete düşürecek bir şey yapıp Audrey'yi ziyaret hakkı istedi ve Ella da herkesi şok edip ona bu hakkı verdi. Aslında bunun sebebi annesinin Audrey için yaptığı yeni plandı. Ella küçük kızını İngiltere'de bir yatılı okula gönderecekti. O zamanlar kibar bir aileden gelen 6 yaşında bir çocuğu yurt dışındaki bir yatılı okula yollamak yerinde bir karar olarak algılanıyor, çocuğun olgunlaşması açısından önemli bir tecrübe kabul ediliyordu. Ayrıca Hollanda'daki işsizlik oranı rekor seviyeye çıkmıştı. İşsizlerin bazılarına Almanya'da düşük ücretli işler teklif ediliyor, işi reddederlerse de işsizlik ödenekleri kesiliyordu. Mayıs 1934'ten beri Hollanda halkı çeşitli konularla isyanlar çıkarıyordu. Mesela kadınlar evlenirse kamu idaresindeki işlerinden atılıyor, böylece yerlerine çocuklu ve işsiz erkekler geçebiliyordu. 1936 başlarında Başbakan Hendrik Collins sıkı tasarruf yasalarını yürürlüğe soktu. Hollanda kargaşa içindeydi. Ella, İngiliz kırlarının bu ülkeden daha sakin ve huzurlu olduğunu biliyordu. Aristokrat kökenine rağmen Ella aslında uyumlu bir kadındı. Farklı hayat şartlarına kolaylıkla adapte olabiliyordu. Bu özelliğini kızına da geçirmiş, ona yuva denen yeri insanların kendilerinin yarattığını öğretmişti. Ella, Joseph'in ara sıra Audrey'yi okulda görmesinin ve bazen Londra'da gezmeye çıkarmasının iyi olacağını düşünüyordu. Kendisi de kızını sık sık ziyaret edecekti fakat bir kez daha yanlış hesap yaptı. Audrey, kentte sadece kızların kabul edildiği küçük bir özel okuldaki eğitimini yıllarca sürdürmesine rağmen Joseph'le sadece 4 kere görüştü. Onu daha sık görseydim beni sevdiğini hissedebilirdim, bir babam olduğunu hissedebilirdim. Rasta'nın hayatında kızını görmekten daha önemli bir şey vardı aslında. Kente sık sık gidiyor ama genelde okula uğramaktan kaçınıyordu. Bir keresinde Audrey'yi alıp küçük bir uçakla İngiltere'nin güneydoğusuna götürmüştü ama bu tip geziler istisnaydı ve adamın genel ihmalkarlığını affettirmiyordu. Okulun civarına sık sık gelmesinin sebebi yıllar sonra ortaya çıktı. Rasta'nın uzun zamandır Mozzie'nin İngiliz Faşist Birliği'nin yandaşıydı ve Brüksel'den taşınan eski arkadaşı Arthur Tester'la görüşüyordu. Tester bir İngilizdi ve Almanya'daki Nazi propagandasını Mozzie'nin İngiltere'deki merkezine yönlendirmişti. İngiliz tarihçi David Turner'a bakılırsa Tester'ın ortağı da Joseph Rustin'di. Joseph ile Ella'nın Mosley ve Hitler'le önceki ilişkileri düşünülürse bu gelişme şaşırtıcı değil ve hatta Rustin'in İngiltere'ye dönmesinin asıl sebebi bile olabilir. Ella'nın İngiliz Faşist Birliği ile bağlantısının 1937'de kesildiğini belirtmeden geçmeyelim. Nazizm giderek hainleşip birçok insanın canını aldıkça Ella geçmişte Hitler'le Mosley'nin görüşmelerini tasvip ettiği için kendinden utandı. Tamamen yanlış anladığı bir davaya destek olmuştu. Audrey, İngiltere'deki okul hayatı için 1936 ile 1939 yılları arasında başta çok korktuğunu ama bağımsızlığını kazanması açısından iyi bir deneyim olduğunu söylüyor. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi seviyordum ama sınıfta öğrenme fikrinden asla hoşlanmadım. Kıpır kıpır bir çocuktum ve saatlerce aynı yerde oturamıyordum. Tarih, mitoloji ve astronomi ilgimi çekiyordu ama aritmetikten nefret ediyordum. Okulun kendisi ise sıkıcıydı ve bittiğinde çok sevindim. Ama haftada bir gün Audrey'nin bayıldığı bir ders vardı. Londralı bir bale eğitmeni kızlara dans dersi veriyordu. Ella, Audrey'nin 10. yaş gününde 4 Mayıs 1939'da okulunu ziyaret etti. Kızının dans gösterisine yetişmişti. Dansını bitirdiğinde öğretmeni ve sınıf arkadaşları onu coşkuyla alkışlarken Audrey'nin yüzü ışıldıyordu. İkinci bölüm. 1939-1946. Ella ile Audrey 1939 yazını İngiltere'de Folkestone adında bir sahil kasabasında aile dostlarının yanında geçirdi. Rengarenk bahçelerle dolu George döneminden kalma evleri hayranlıkla seyrettiler, rıhtımda gezdiler, kumsalda yürüyüş yaptılar, güvenli koyda yüzdüler ve açık hava konserleriyle eğlendiler. Fakat yazın avare günleri ansızın bitti zira 1939 Eylül'ünün ilk 4 gününde Nazi birlikleri Polonya'yı işgal etti. İngiltere, Fransa, Avusturya ve Yeni Zelanda Almanya'ya savaş ilan etti ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Hitler'in donanmasına saldırdı. İngiltere'nin savaşa girmesinin ardından Ella, Almanya'nın tarafsız Hollanda'ya saldırmayacağına karar verip kızıyla birlikte babasının Arnhem'deki evine gitti. Baron onları memnuniyetle karşıladı. Karısının 5 ay önceki ölümünden sonra derin bir bunalıma girmişti. Eylül sonundan önce Ella ile Audrey kocaman malikaneye yerleşmişti bile. Aynı ay Ella, Joseph Rustin'la evliliğinin resmi olarak noktalandığını bildiren belgeleri aldı. Bu sırada Joseph, herhangi bir yargılama olmaksızın Man Adası'na gözaltına gönderilen yüzlerce İngiliz faşistin arasındaydı. Aslında Rustin'in savaş döneminde Nazi rejimini desteklemeye yönelik aktivitelerde bulunduğuna dair en ufak bir kanıt yoktu. O sıralarda Hitler'le öğle yemeği yiyen ve el sıkışırken gülerek poz veren her İngiliz vatana ihanetle suçlanacak olsaydı, o zaman Windsor Dükü'nün de bir zamanların İngiltere kralı tutuklanması gerekirdi. Joseph'in torunlarından biri şöyle diyor, ''Ne Rustin ne büyükannem savaşı ya da Yahudi katliamını onayladı. Bazı faşist ideolojileri benimsemiş ve bir takım toplulukların içinde yer almış olabilirler ama kimseyi incitmediler ve katliamları desteklemediler.'' Arnhem, savaşın tehlikelerinden uzak görünüyordu. Geniş parkları, güzel çeşmeleri ve şelaleleri, ormanın içinde uzun patikaları, tiyatroları, müzik ve dans merkezleriyle şehrin kalburüstü sakinleri ve turistler için bir cazibe merkeziydi. Van Heemstra'lar, Noel zamanını geleneksel biçimde kutladı. Davetler, Ian'la Alex'in ve diğer akrabaların ziyaretleri. Audrey, arada dayısıyla annesinin tek erkek kardeşi, çocukluğundan yakın arkadaş olduğu bir kuzenini memnuniyetle karşıladı. Dayısı saygın ve sevilen bir hakimdi. Önyargılı ve katı insanlardan nefret eden, kendini barışa adamış biriydi. Noel döneminde sevilen akrabalarla bu buluşmalar, Audrey'ye babasızlığın acısını bir nebze unutturdu. Çekoslovakya ve Polonya tamamen Nazi egemenliğine girmesine rağmen Hollanda'da insanlar sonbahar ve kışı endişesiz geçirdi. Savaş ilan edilmişti ama kimse ciddiye almıyor, yalandan bir didişme olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla 1940'ın başında pek az Hollandalı gelecekleri için endişeliydi. Naziler 9 Nisan'da Danimarka ile Norveç'i de işgal etti. Yine de Hollanda'da hala uyuşuk bir sakinlik hakimdi. 9 Mayıs'ta Arnhem'e ünlü İngiliz dans grubu Sadler's Wells Balesi geldi ve Ella, Audrey'yi doğum günü hediyesi olarak gösteriye götürmeye karar verdi. Annem o gün için bana uzun, tafta bir elbise diktirdi. Onu o kadar iyi hatırlıyorum ki, hayatımda hiç uzun elbisem olmamıştı. Eteği yere sürünüyor ve hışırdıyordu. Büyük masrafa girip bana bunu diktirmesinin sebebi gösterinin sonunda topluluğun yöneticisi olan Ninette de Valois'e bir buket çiçek verecek olmamdı. Audrey bunu yaptı, elindeki lale ve gül demetini Valois'e verdi ve buket telaşla kabul edildi. Sonra dansçılar İngiliz Başkonsolosluğu'nun emriyle apar topar Arnhem'den ayrıldı. Ertesi gün 10 Mayıs Cuma Alman ordusu Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'u işgal etti. 3 gün sonra Rotterdam, 30 bin Hollandalı sivilin öldüğü bir hava saldırısından sonra Almanlara teslim oldu. Almanya teslim ol çağrısı yapmış fakat Hollandalıların cevap vermesini beklemeden bombardımana başlamıştı. Aynı gün Kraliçe Wilhelmina, ailesi ve hükümetle birlikte Hollanda'dan Londra'ya kaçtı ve Hollanda donanmasının karşı koyma çabasını, sömürgeleri ve giderek tırmanan gerginliği oradan yönetmeye çalıştı. Ardından Lahey bombalanmaya başladı. Şehir alevler içindeydi. Hollanda askerleri uzun zamandır barışa alışıktı. Saldırmaktan çok savunma için eğitilmişlerdi. Kıt cephaneleri hızla tükendi. Tüm uçaklarını da kaybedince Hollanda teslim oldu. Nazi birlikleriyle toplarının Arnhem'e girmesi uzun sürmedi. Yerel imkanları sömürüyorlar. Orduya gerekenleri temin etmek için her yeri yağmalıyorlardı. Alman kamyonlarının geldiğini gördüm ve Hollanda 5 gün içinde teslim oldu, dedi Audrey. İşgal, Almanların her gün ülkemize daha fazla yayılmasını, her şeyi yağmalamasını ve bizi köleleştirmeye çalışmasını anlatmak için ne kadar yetersiz bir sözcük. Audrey'nin ailesinin kendi evlerinde kalmasına izin verildi. Nazi komuta merkezinden gelen bilgiye göre işgal edilen ülkenin vatandaşları direnmezse, Almanların Kuzeybatı Avrupa'yı ele geçirmesi kolaylaşacaktı. Sonraki 10 ayda Van Heemstra ailesinin banka hesaplarına ve mücevherlerine el konuldu. Yüzyıllardır rahat içinde yaşıyorlardı ama şimdi her şeyleri ellerinden alınmıştı. Alman işgalciler halk arasında İngilizlere karşı olumsuz bir his uyandırma çabası içindeydi. Bu durum öylesine abartılı boyutlara ulaştı ki İngiltere'den bisküvi ve konserve ithalatı bile durduruldu. Ella ve ailesi endişeliydi. Zira Audrey Ruston, İngiliz ismi taşıyan bir İngiltere vatandaşıydı ve İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabiliyordu. Kolayca tutuklanabilir, hatta sınır dışı edilebilirdi. Dolayısıyla hemen Flemenkçe öğrenmeli ve Hollanda vatandaşlığına geçmeliydi. Ella, aklını kullanıp kızını Ada van Heemstra adıyla bir devlet okuluna kaydettirdi. Yeni kimliği savaş boyunca küçük kızın işine yaradı ve sonra hemen unutuldu. Gerçek adım asla Ada van Heemstra olmadı. Bu ismi sadece okulda kullandım çünkü ülke Alman işgali altındaydı ve benim gerçek ismim fazlasıyla İngiliz'di. Ella ayrıca Audrey'yi İngilizce konuşmaması konusunda uyardı. Alman askerleri her yerdeydi. Büyüme çağında 8 yıl boyunca 1939-1947 Flemenkçe konuştum. Annem Hollandalı, babam İngilizdi ve ben Belçika'da doğdum. Onun için evimizde İngilizce ve Flemenkçe dışında Fransızca duyuyordum. Sonrasında kentteki okulda sadece İngilizce, Hollanda'da sadece Flemenkçe konuştu. Yorulduğumda dinlenebileceğim bir dil yok çünkü kulağım asla tek bir diksiyona alışmadı. Eleştirmenlerin konuşmamı tuhaf bulmasının sebebi bir ana dilimin olmaması. Çocukluk yıllarında birçok dil öğrenmesi Audrey'nin ileriki konuşma tarzını doğrudan etkiledi. Sözcük gruplarını müzikal titreşimlerle söyleşi ve ünlü harfleri uzatması, yetişkin Audrey Hepburn'un İngilizcesini karakterize eden unsurlardı. Konuşması tamamen kendine özgü bir tarzdaydı ve bilinen lehçelerin hiçbirine uymuyordu. Dolayısıyla sesinin başka biriyle karıştırılması imkansızdı. Nazi işgalindeki Hollanda'daki günlük yaşam 1940'tan 1945'e kadar adeta bir kabustu. Bir uçağın biraz alçaktan uçması bile panik yaratmaya yetiyordu. Keşif yapan bir İngiliz uçağı mıydı yoksa başka bir Alman saldırısı mı? Tıpkı anne babaları gibi çocuklar da kilerlerde ve dolaplarda saklanıyor, yara almadan kurtulsalar bile her gün Nazilerin tehdit dolu yayınlarıyla moralleri bozuluyordu. Çeşitli yiyecek ve tüketim maddeleri karneye bağlanmıştı çünkü Almanların yağa, benzine, araba lastiğine, kahveye, çaya ve tekstil ürünlerine ihtiyacı vardı. Tüm deniz araçlarına, bisikletlere, ayakkabılara, hatta kilise çanı yapımında kullanılan demirlere bile el konuldu. Nazi kontrolündeki Hollanda radyosu sürekli insanlara nasıl tasarruf yapacaklarını anlatıyordu. Örneğin çay yaprakları birkaç sefer kullanılmalı, aileler yakıt tasarrufu için tek odaya tıkışmalıydı. Eskiden yüksek yaşam standartlarına sahip olan Hollanda, şimdi yoksulluk ve çeşitli hastalıkların pençesindeydi. Savaş sürerken insanların ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmadı ve 1943'e kadar verem neredeyse salgın boyutlarına ulaştı. Savaş kışlarında bazı vatandaşlar, savaştan önce bu tip hareketlerde bulunmak akıllarına bile gelmezdi, sobada yakmak için parklardaki ağaçları kesip terk edilmiş evleri yağmaladı. Çok geçmeden Hollandalı Yahudilerin hakları kısıtlandı, Yahudi öğretmen ve profesörler görevlerinden alındı, Yahudi öğrencilerin okullarla ilişiği kesildi. Doktorların ve hastanelerin Yahudi hasta kabul etmeleri yasaklandı. Hollandalı Yahudilerin sınır dışı edilmesi 1942'de gerçekleşti. Roma Katolik Kilisesi ve Hollanda Protestan Kilisesi'nin bu olayı kınamasıyla isyanlar patlak verdi. İlk ceza Hristiyanlığı benimseyen Yahudileri sürgün etmekti. Bunlardan biri de sonradan Katolik ve Karmelit bir rahibe olan Yahudi filozof Edith Stein'di. Stein, Auschwitz'te idam edildi. Bebekli aileler ve küçük çocuklar et vagonlarına ya da tahta yük vagonlarına dolduruluyordu. Korkuyla bakan o yüzleri unutmak imkansız, diyor Audrey, Hollanda'dan toplama kamplarına götürülenleri anlatırken. İnsanın yarattığı terörün buz gibi dokunuşuyla erken yaşta tanıştım. Onu gördüm, ona dokundum, onu duydum ve izleri asla silinmedi. Sadece bir kabus değildi. Oradaydım ve hepsi gözlerimin önünde oldu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa No. 24. Devamı dördüncü ayrımda.